Ayrım 28, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 286. Piani dei Greci ve San Giuseppe Jato yoksul köylerdi. Evleri antik, tarımları arkaikti. Onurun antik kanunlarına inanırlardı. Evlerinin dışında oturan kadınlar adlarını korumak için dikkatli olmak zorundaydılar. Fakat iki köy Sicilya adasındaki en asi insanları barındırıyordu. Köyler çok eskiydi ve evlerin çoğu taştan yapılmıştı. Hatta bazıları camsızdı. Yalnızca küçük delikler demir disklerle örtülmüştü. Birçok aile hayvanlarını yaşadıkları odalarda barındırırdı. Kasaba fırınları keçileri ve kuzuları içeride beslerdi. Ve eğer taze pişirilmiş bir somun yere düşerse genellikle bir gübre yumağına bulaşırdı. Köyün erkekleri zengin arazi sahiplerine gündeliği bir dolara ve bazen daha da azına çalışırdı. Bu ailelerini beslemeye yetmezdi. Bu yüzden rahibe ve papazlar, kara kargalar makarna ve yardım sepetleriyle geldiklerinde köylüler yardımı alabilmek için gereken yemini ettiler. Oylarını Hristiyan demokratlara vereceklerdi. Fakat 1948 Nisan'ındaki yerel seçimlerde oylarını haince komünist ya da sosyalist partilere verdiler. Bu sonuçlar bölgenin yerel mafya şefinin kontrolünde olduğunu düşünen Don Croce'yi öfkelendirdi. Fakat Don bunun asıl olarak Katolik kiliseye saygısızlık olduğunu ve kendisini çok üzdüğünü açıkladı. Dini bütün Sicilyalılar çocuklarının ağızlarına ekmek koyan Hristiyan merhameti taşıyan kutsal kız kardeşlerini nasıl böyle aldatabilirlerdi? Palermo kardinali de sinirlenmişti. İki köye kudas töreni için özel birer ziyaret yaparak onları komünistlere oy vermemeleri konusunda uyarmıştı. Çocuklarını kutsamış ve hatta vaftiz etmişti ama yine de kiliseye düşmanlık yapmışlardı. Köy papazlarını Palermo'ya çağırdı ve genel seçimler için çabalarını arttırmaları gerektiği konusunda onları uyardı. Yalnızca kilisenin politik çıkarları için değil, cahil ruhları cehennemden kurtarmak için de. Bakan Trezza şaşırmamıştı, Sicilyalıydı ve adanın tarihini biliyordu. İki köyün halkı her zaman mağrurdu. Sicilya'daki zenginlere ve Roma tiranlığına karşı vahşi savaşçılar olmuşlardı. Garibaldi'ye ilk onlar katılmıştı ve bundan önce adanın Fransız ve Faslı yöneticilerine karşı savaşmışlardı. Piani dei Greci'de köylüler Sicilya'ya göç eden Yunanlıların soyundan geliyordu. Bu köylüler Yunan geleneklerini korudular, dillerini konuştular ve antik kostümleri giyerek Yunan adetlerine uydular. Fakat her zaman isyanı besleyen mafyanın kalesi olmuşlardı. Bu yüzden Bakan Trezza, Don Croce'nin performansından, onları eğitmedeki yetersizliğinden hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat köylerdeki ve bütün çevre kırsal bölgedeki oyların Silvio Ferra adlı bir sosyalist parti örgütçüsü tarafından yönlendirildiğini de biliyordu. Silvio Ferra, İkinci Dünya Savaşı'nda birçok nişan almış bir askerdi. Madalyalarını Afrika seferinde kazanmıştı ve sonra Amerikan ordusu tarafından ele geçirilmişti. Birleşik Devletler'de bir savaş kampı tutsağı olmuş ve tutsakların demokratik işleyişi anlamaları için düzenlenen eğitsel kurslara katılmıştı. Kampın dışında kasabada bir fırın için çalışmasına izin verişlerine kadar onlara pek inanmamıştı. O zaman Amerikan yaşamının özgürlükleri karşısında hayrete düşmüştü. Sıkı çalışmanın uzun süreli zenginliğe dönüşebilmesinin, alt sınıfların yukarı doğru deviniminin kolaylığını görmüştü. Sicilya'da en ağır çalışan köylülerin tek umudu, yaşadıkları gün için yiyecek ve çocuklarına barınak sağlamaktı. Gelecek için bir beklentileri olamazdı. Doğum yeri Sicilya'ya döndüğünde Silvio Ferra Amerika'nın ateşli bir savunucusu oldu. Fakat kısa sürede Hristiyan Demokrat Parti'nin zenginlerin aleti olduğunu gördü ve Palermo'daki Sosyalist İşçiler Çalışma Grubu'na katıldı. Eğitime susamıştı ve kitaplara tutku duyuyordu. Kısa sürede Marx'ın ve Engels'in bütün teorilerini öğrendi ve Sosyalist Parti'ye katıldı. San Giuseppe Jato'da parti derneğini örgütleme görevi ona verildi. 4 yıl sonra İtalya'nın kuzeyinde ajitatörlerin yapamadığını yapmıştı. Kızıl Devrim ve sosyalist doktrini Sicilya koşullarına uyarladı. Onları Sosyalist Parti'ye oy vermenin bir parça toprak almak demek olduğuna inandırdı. Onlara ekmeden bıraktıkları için asillerin kocaman arazilerinin dağıtılması gerektiğini anlattı. Çocukları için buğday verebilecek topraklardı bunlar. Onları sosyalist hükümet yönetimi altında Sicilya toplumunun yozlaşmasının yok edilebileceğine inandırdı. Rüşvet olmayacaktı. Amerika'dan gelen bir mektubu okuması için kimse papaza yumurta vermeyecekti. Köy postacısı postaları vermek için para almayacaktı. Erkekler emeklerini düklerin ve baronların tarlalarında çalışmak için çok düşük ücretle satmayacaktı. Açlık ücretlerine son verilecekti ve hükümet memurları Amerika'daki gibi halkın hizmetkarları olacaktı. Silvio Ferra resmi Katolik Kilisesi'nin yozlaşmış kapitalist sistemi desteklediğini göstermek için kutsal kitaptan bir bölüm alıntılardı. Yine de Bakire Meryem'e, çeşitli azizlere ya da İsa'ya hiç saldırmadı. Paskalya sabahları komşularını geleneksel olarak İsa dirildi diyerek selamlardı. Pazarları Kudas'a gider, karısı ve çocukları da gerçek Sicilya tarzında katı şekilde denetlerdi. Bütün geleneksel değerlere inanan biri olarak çocuğun annesine tam bağlılığı, babasına saygısı, en uzak kuzenleri için bile sorumluluk duyması onun için değerliydi. Mafya San Giuseppe Jato'da çok ileri gittiği konusunda onu uyardığında gülümsedi ve kalbinin derinliklerinde en son ve en büyük savaşın mafyaya karşı olacağını bilse de üstü kapalı olarak gelecekte arkadaş olabileceklerini söyledi. Don Croce bir uzlaşma sağlamak için özel kuryeler gönderdiğinde onları oyaladı. Onun savaştaki cesaret ünü, köydeki saygınlığı ve mafya ile mantıklı olabileceği işareti yüzünden Don Croce özellikle seçimlerin nasılsa kazanılacağı düşüncesiyle sabırlı olmaya karar verdi. Fakat hepsinden önemlisi Silvio Ferra hemşerileri arasında sempatiye sahipti. Bu Sicilya köylülerinde az görülen bir nitelikti. Eğer bir komşusu hasta olursa ailesi için yiyecek getiriyordu. Tek başına yaşayan yaşlı dullara işlerinde yardım ediyor, kıt kanaat geçinen ve geleceklerinden kaygılı olan bütün bu adamları neşelendiriyordu. Sosyalist Parti yönetimi altında yeni bir şafak doğacağını ilan ediyordu. Politik konuşmalar yaparken Sicilyalılar tarafından çok sevilen Güney retoriğini kullanıyordu. Marx'ın ekonomik teorilerini açıklamadı. Fakat yüzyıllardır köylülere zulmedenlere nefretin ateşiyle konuştu. "Ekmek bize ne kadar tatlı geliyorsa," diyordu, "yoksulların kanı da zenginlere o kadar hoş geliyor." En düşük ücretlerin verildiği işçi pazarında emeklerini satmayı reddeden işçiler için bir kooperatif örgütleyen de Silvio Ferra'ydı. Gündelik bir ücret belirledi ve hasat için soylular bunu karşılamaya zorlandı. Ya da zeytinlerinin, üzümlerinin ve tahıllarının çürümesini seyredeceklerdi. Ve böylece Silvio Ferra mimlendi. Onu kurtaran Turi Giuliano'nun koruması altında oluşuydu. Silvio Ferra Montelepre'de doğmuştu. Bir gençken bile nitelikleri açıktı. Turi Giuliano yaşlarının farkı nedeniyle, Giuliano 4 yaş daha gençti ve Silvio savaşa gittiği için yakın arkadaşlar olmamalarına rağmen ona fazlasıyla hayrandı. Silvio madalyalı bir kahraman olarak dönmüştü. San Giuseppe Jato'dan bir kızla karşılaştı ve evlenerek oraya taşındı. Ve Ferra'nın politik ünü büyürken, Giuliano politik düşünceleri farklı olmasına rağmen bu adamın arkadaşı olarak bilinmesine izin verdi. Bu yüzden Giuliano Sicilya seçmenlerinin eğitim programına başladığında San Giuseppe Jato köyüne ya da Silvio Ferra'nın kendisine karşı bir eylem yapılmayacağını emretti. Ferra bunu duymuştu ve Giuliano'ya teşekkür mesajı gönderecek kadar zekiydi. Giuliano'nun komutasında hizmet edebileceğini bildirdi. Mesaj Ferra'nın hala Montelepre'de diğer çocuklarıyla birlikte yaşayan ailesi aracılığıyla iletildi. Çocuklardan biri Justina adlı genç kızdı, yalnızca 15 yaşındaydı. Notu ailesine vermek üzere Giuliano'nun evine götürdü. O sırada Giuliano oradaydı ve mesajı kendisi aldı. 15 yaşındaki Sicilyalı kızların çoğu kadınlığa hazırdır ve Justina Turi Giuliano'ya aşık oldu. Nasıl olmasındı ki? Fiziksel gücü, inceliği kızın ilgisini çekmişti ve gözlerini neredeyse kaba denecek şekilde Turi'ye dikti. Turi, Giuliano ailesi ve La Venera ile birlikte kahve içiyordu. Kızın da isteyip istemediğini sordular. Kız reddetti. Yalnızca La Venera kızın ne kadar tatlı olduğunu ve cazibesini fark etmişti. Giuliano onun daha önce yolda karşılaştığı ve para verdiği ağlayan kız olduğunu hatırlamamıştı. Giuliano abine teşekkürlerimi ilet. Anne ve babası için endişelenmemesini söyle. Her zaman benim korumam altında olacaklar dedi. Giussina evden hemen ayrıldı ve ailesine koştu. O andan itibaren Turi Giuliano'yu aşığı olarak hayal etti. Onun abisine karşı muhabbetinden gurur duyuyordu. Böylece Giuliano, Portella della Ginestra'daki festivali dağıtmayı kabul ettiğinde, Silvio Ferra'ya arkadaşça bir uyarı göndererek 1 Mayıs toplantısına katılmamasını istedi. San Giuseppe Jato köylülerinden hiçbirine zarar gelmeyeceği güvencesini verdi. Ancak eğer Sosyalist Parti aktivitelerine katılmakta ısrar ederse, onun engelleyemeyeceği bazı tehlikeler olabilirdi. Giuliano ona zarar vereceği için değil, fakat mafya Sosyalist Parti'yi Sicilya'da ezmeye kararlıydı ve Ferra'da hedeflerinden biri olabilirdi. Silvio Ferra notu aldığında Don Croce tarafından yönlendirilen bir başka korkutma girişimi olduğunu sandı. Sosyalist Parti zafer yürüyüşündeydi ve hali hazırda kazandıkları zaferin en büyük kutlamalarından birini kaçıramazdı. 1948 1 Mayıs'ında Piani dei Greci ve San Giuseppe Jato kasabalarının halkı erkenden dağlara doğru Portella della Ginestra'nın ötesindeki düzlüğe giden uzun yürüyüşlerine başlamışlardı. Bu özel gün için Palermo'dan kiralanan müzik bandoları önde gidiyordu. Silvio Ferra karısı ve iki çocuğuyla birlikte San Giuseppe Jato alayının öncüleri arasındaydı. Kızıl bayraklardan birini gururla taşıyordu. Kırmızı tüylerle, renkli püsküllü battaniyelerle süslü atlar tarafından çekilen, göz kamaştırıcı şekilde boyanmış arabalar, tencerelerle, spagetti kutularıyla, kocaman tahta salata kaseleriyle yüklüydü. Şarap testileri için ayrı bir araba vardı. Bir diğerine peynir tekerleri, salamlar taşıyan buz blokları ve taze ekmek pişirmek için fırınlar yüklenmişti. Çocuklar dans ettiler ve direkler dikerek futbol oynadılar. At sırtındaki erkekler öğleden sonraki oyunların en önemli bölümü için atlarını test ettiler. Silvio Ferra kasaba halkına Portella della Ginestra olarak adlandırılan dar dağ geçidine doğru liderlik ederken, kızıl bayraklar ve Sosyalist Parti sancakları taşıyan Piani dei Greci halkı da diğer yoldan geldi. İki kalabalık birleşerek yürürken neşeli şekilde selamlaştılar. Köylerindeki en son skandallar hakkında dedikodu yapıp zaferlerinin ne getireceği ve önlerinde uzanan tehlikeler konusunda spekülasyon yaptılar. 1 Mayıs günü yaşanabilecek sıkıntı söylentilerine rağmen korkmamışlardı. Roma'yı küçümsüyor, mafyadan korkuyorlardı fakat teslim olmamışlardı. Hepsinin ötesinde son seçimlerde her ikisine de meydan okumuşlar fakat bir şey olmamıştı. Öğleye kadar 3000'den fazla kişi düzlüğe yayılmıştı. Kadınlar portatif ocaklarda makarna suyu kaynatmaya başlamışlardı. Çocuklar uçurtmalarını Sicilya'nın minik kırmızı şahinlerinin üstünde uçuruyorlardı. Komünist senatör Locausi yapacağı konuşmanın üstünden son kez geçiyordu. Silvio Ferra'nın liderlik ettiği bir grup erkek, o ve iki kasabanın önde gelenleri için tahta bir platform kuruyordu. Ona yardım edenler aynı zamanda senatörü takdimini kısa tutmasını da tavsiye ediyorlardı. Çocuklar acıkmaya başlamışlardı. O anda dağlardan patlama sesleri gelmeye başladı. Çocukların bazıları kestane fişekleri getirmiş olmalı diye düşünen Silvio Ferra bakmak için döndü. Aynı gün, fakat çok daha erken, aslında dumanlı Sicilya güneşi doğmadan önce 12 kişilik iki takım, Giuliano'nun Montelepre'nin üstündeki dağlarda bulunan karargahından aşağıya, Portella della Ginestra'yı içine alan dağ alanına doğru yürüyüşe başlamışlardı. Bir takım Passatempo, diğeri Terranova kumandasındaydı. Her bir manga ağır makineli silahlar taşıyordu. Passatempo adamlarına Monte Cometa'nın bayırlarına doğru öncülük etti ve makineli silahın yerleştirilmesini dikkatle denetledi. Makineli tüfeğin başında ateş etmek için 4 adam görevlendirilmişti. Kalan adamlar tüfekleri ve lupa araları ile onları herhangi bir saldırıdan korumak üzere bayıra yayılmışlardı. Terra Nova ve adamları Portella della Ginestra'nın diğer yanında Monte Pizzuta bayırını kaplamışlardı. Bu avantajlı noktadan aşağıdaki kuru düzlük ve köyler makineli silahının ve tüfekli adamlarının kontrolü altındaydı. Bu kışlalarından çıkarlarsa karabinierinin yapabileceği herhangi bir sürprizi önlemek içindi. Giuliano'nun adamları her iki bayırdan Piani dei Greci ve San Giuseppe Jato kasabalarından insanların düzlüğe yürüyüşünü gözlediler. Birkaç adamın bu alaylarda akrabaları vardı fakat endişe duymadılar. Giuliano'nun talimatları açıktı. Makineli tüfekler kalabalık dağılana ve köylerine dönene kadar başlarının üstünden ateşlenecekti. Giuliano bu operasyona gitmeyi ve bizzat komuta etmeyi planlamıştı. Fakat 1 Mayıs'tan bir hafta önce Aspano Pisciotta'nın zayıf ciğerleri sonunda kanamaya yenik düşmüştü. Ağzından kan geldiğinde ve toprağa devrildiğinde dağa, karargaha doğru tırmanıyordu. Vücudu tepeden aşağıya doğru yuvarlanmaya başlamıştı. Giuliano arkasından tırmanıyordu. Kuzeninin eşek şakalarından biri sandı. Onu ayağıyla durdurduğunda Pisciotta'nın gömleğinin önünün kanla kaplı olduğunu görmüştü. Önce Aspano'nun bir nişancı tarafından vurulduğunu ve atış sesini kaçırdığını düşündü. Pisciotta'yı kollarına aldı ve yukarı taşıdı. Pisciotta hala bilinçliydi ve mırıldanıyordu. ''Bırak beni, bırak beni!'' Ve Giuliano bunun bir kurşun olamayacağını anladı. Sesi vücudun metal tarafından zarar görmesinin travmasını değil, içte bir kırılmayı ele veriyordu. Pisciotta hemen bir sedyeye konarak 10 kişiyle birlikte Monreale'deki doktora gönderildi. Çete tarafından sık sık yaralıların tedavisi için kullanılan ve sır saklama konusunda güvenilir olduğu düşünülen doktor, Giuliano ile ilgili diğer bütün işleri gibi Pisciotta'nın hastalığını da Don Croce'ye rapor etti. Doktor Palermo Hastanesi'ne başhekim olarak atanmayı umuyordu ve bunun Don Croce'nin hayır duası olmadan imkansız olduğunu biliyordu. Doktor Pisciotta'yı daha ileri tetkikler için Monreale Hastanesi'ne götürdü ve Giuliano'ya sonuçlar için beklemesini söyledi. ''Yarın sabah geleceğim.'' dedi Giuliano doktora. Adamlarından 4'üne Pisciotta'yı hastanede korumalarını söyleyerek diğer adamlarıyla birlikte saklanmak için bir çete üyesinin evine gitti. Ertesi gün Doktor Pisciotta'nın streptomisin adlı bir ilaca ihtiyacı olduğunu ve bunun yalnızca Birleşik Devletler'den sağlanabileceğini söylemişti. Giuliano ilacı nasıl getirebileceği üzerine düşündü. Babasından ve Stefan Andolini'den Amerika'daki Don Corleone'ye yazarak ilacı istemelerini talep edebilirdi. Doktora ilacı getirteceğini fakat bu arada Pisciotta'nın hastaneden çıkıp çıkamayacağını sordu. Doktor ancak yatakta birkaç hafta dinlenmek koşuluyla evet dedi. Portella della Ginestra'ya saldırı sırasında Giuliano Monreale'de Pisciotta'ya bakıyor, iyileşmesi için ev ayarlamaya çalışıyordu. Silvio Ferra kestane fişeklerinin sesine döndüğünde kafasından aynı anda 3 şey geçti. İlki kollarını hayretle yukarıda tutan küçük bir çocuğun görüntüsüydü. Ucunda bir uçurtma yerine kanlı korkunç bir parça vardı. Uçurtma gökyüzünde Monte Cometa bayırlarının üstünde süzülüyordu. İkincisi farkında olmanın şokuydu. Kestane fişekleri sandığı aslında makineli tüfek atışıydı. Üçüncüsü binicisiz büyük siyah bir at vahşice kalabalığa doğru dalmıştı. Böğrü kanla kaplıydı. Silvio Ferra hemen karısını ve çocuğunu bulmak için kalabalığa doğru koştu. Monte Pizzuta bayırlarında Terra Nova olay yerini dürbünle izliyordu. Önce dehşetten kendilerini yere attıklarını düşündü. Fakat sonra hareketsiz bedenlerin ölülere özgü şekilde yattığını fark etti ve adamlarından hemen ateşi kesmelerini istedi. Makineli tüfek sessizleşmişti. Fakat hala Monte Cometa'da silahların sesini duyabiliyorlardı. Terra Nova Passatempo'nun ateşinin insanları hedef aldığını ve halkın katledildiğini düşündü. Birkaç dakika sonra diğer silah da sustu ve Portella della Ginestra'yı korkunç bir sessizlik kapladı. Bir an sonra ikiz dağ tepeleri yaralıların ve ölenlerin çığlıklarıyla uğuldadı. Terranova adamlarına işaret ederek silahları toplayıp dağın diğer tarafına çekilmelerini istedi. Bunu yaparlarken trajediyi Giuliano'ya nasıl rapor edeceğini düşünüyordu. Giuliano'nun onu infaz etmesinden ya da çete liderliğinden almasından korkuyordu. Yine de Giuliano'nun adil bir duruşma yapacağından emindi. O ve adamları yüksekten ateş etmişlerdi. Karargaha dönmeli ve rapor vermeliydi. Passatempo'nun da aynısını yapıp yapmadığını merak etti.
28. ayının sonu. Sayfa 295.